Ayrım 3. Türkiye'nin yakın tarihi. İlber Ortaylı. Sayfa 35. 1961 ve 1982 anayasaları. Demokrat Parti 1946'da kuruldu ve çok partili siyasi hayata girildi. Çok partili siyasi hayata giren Demokrat Parti örgütü değil, kurucularıydı. 1945 yılı sonunda 4 ünlü milletvekili. Eski Başbakan Celal Bayar, Serbest Fırka Aydın İl Başkanı Adnan Menderes, ki Elan CHP milletvekiliydi, Kars milletvekili Profesör Fuat Köprülü ve 1920'den beri Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi Refik Koraltan'dı. Aslında çok partili siyasi hayata DP'den evvel Nuri Demirağ'ın kurduğu Milli Kalkınma Partisi ile girdik. Bu parti Demirağ korusundaki halka açık kuzu ziyafetleriyle birlikte düzenlenen propaganda toplantıları dolayısıyla Kuzu Partisi diye adlandırıldı. DP'nin öbür partileri üstünlüğü CHP ileri gelenlerinin yuvadan atılanlarından oluşmasıydı ve bu nedenle de taşrada süratle örgütlendi. Gayrimemnun CHP'liler, eski serbest fırkacılar, hafif tertip solcular, sistemin kıyısında ve dışında kalan muhafazakarlar ve mutaassıplar herkes DP'yi destekledi. Taşra'da bazı önde gelen ailelerin yarısı CHP'de kalmış, yarısı DP'ye geçmişti. Bu bir bölünme ve kardeş kavgası eğiliminden çok köşeleri tutma ve tatlı rekabet havasıydı. Az zamanda DP'nin muhafazakar sağ kesimin beklentilerine tam cevap verememesinden dolayı Millet Partisi teşekkül etti. CHP'liler ve DP'lilerin aynı bürokratik hastalıkları taşımasından dolayı devrimlerden ve laiklikten taviz vermeyen Atatürkçü Marif Vekili Yusuf Hikmet Bayır da bu partiye katıldı. Onursal Başkan Mareşal Fevzi Çakmak'tı. Kitliler onu çok seviyordu. Seçimden sonra Ankara'ya meclise giderken gündüz ve gece yol boyu onu selamladılar. Tabii sol partiler de kuruldu. Onlar da DP ve CHP'nin karşısındaydı. Türk solunun bu zayıf ve heyecanlı döneminde partilere üye olan gençlerin hayatını İçişleri Bakanlığı kararttı. CHP ve muhalefet arasında sağ-sol kavgası Hasan Ali Yücel ve Kenan Öner arasında patladı. Maalesef CHP, ünlü Milli Eğitim Bakanı'na bu davada sahip çıkmadı. CHP'li bakan, solcuları korumakla suçlanıyordu. Aynı sıralarda CHP'nin üyesi olan Hüseyin Cahit Yalçın da Tanin gazetesinde DP'lileri solcu ve Moskova ağzıyla konuşmakla itham ediyordu. 1924 anayasası çok partili rejimle uyuşamadı. Daha doğrusu çok partili Türkiye'nin politikacıları ve seçmenleri bu sağlam yapılı anayasaya uyuşmak niyetinde değildi. 1961 anayasası ülkeye bir düşünce ve örgütlenme özgürlüğü getirdi. Yeni siyasi partiler kuruldu. 1946 seçimlerinin aksine 1965 seçiminde Milli Bakiye gibi küçük partileri kollayan seçim sistemi sayesinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk defa 15 milletvekiliyle Marksist sosyalist bir parti olan Türkiye İşçi Partisi de temsil yeteneğini kazandı. Parlamentomuz tipin söylemini ilk başta yadırgadı ama alıştı. Türkler tarih boyu her yeniliğe kolay uyum sağlamıştır. 1961 sistemi Cumhurbaşkanı seçememekte suçlandı. Oysa 1982 anayasal sistemi de bu başarısızlığı gösterdiğine göre bu eleştiri haklı sayılmaz. 1961 sistemi ile Cumhuriyet Senatosu kuruldu ama ne yazık ki Avrupa demokrasilerindeki ikinci meclisin çalışma olgunluğunu ve bilgi düzeyini sergileyemedi. 1961 sistemiyle Anayasa Mahkemesi doğdu. Mahkeme kanunların hukuka uygunluğu ile siyasi partilerin mali yapılarının faaliyetlerinin denetimi ile yetkilidir. Siyasi partiler hukuk dışı kaynaklar kullanır ve faaliyet gösterirse bu mahkeme tarafından kapatılır. 1961 sistemi yargının bağımsızlığı ve örgütlenme alanında önemli bir gelişme getirdi ve bu Türk demokrasisinin inşasında beklenen katkıyı sağladı ama hukuk devrimi yapan bir ülkede yargının ortaya bilimsel içtihat koyma ve kendini denetleme alanında elan önemli eksikleri devam etmektedir. Genellikle 1961'den beri yargı organlarının bürokrasiyi ve hükümeti çalıştırmadıkları, tayinleri engelledikleri ileri sürülür. Oysa bürokrasinin faaliyetlerini biraz inceleyenler kanunların yazımında ne kadar ilkel örnekler sergilendiğini, hatta meclislerden geçen kanunların bile hukuk tekniği yönünden iptale açık olduğunu görecektir. Bürokrasi ve politikanın hukukçuluk alanındaki zayıflığı ve laubaliliği denetimin sertliğine neden olmaktadır. 1961 Anayasası ülkede alışılmamış bir siyasi örgütlenme, tartışma ve yayın hayatını getirmiştir. Türkiye'nin buna hazırlıklı olup olmadığı tartışılır. 1961 ara rejimine kadar solun önemli bir kesimi de ordunun siyasi müdahalesini savunmuştur. Türkiye değişen dünyaya siyasi alanda da uyum sağlama çabasındadır. Nitekim birçok alanda bunu başarmıştır. İyi niyet, ananiye sadakat ve hukukçu mantığınca hukuk ilkelerine bağlılıktır. Büyük çatışmalarda yalın uzlaşmaların eseridir. 1980 darbesi parlamentoyu da siyasi partileri de kapattı. Yassıada olayı küçük çapta ve çok muhtedil bir muamele ile Hamzakoy'da tekrarlandı. Daha birkaç hafta evveline kadar birbirleriyle meydan muharebesi yapan liderler birlikte durum muhakemesi yaptılar. Bu tip siyasi hapishane arkadaşlıkları geleceğin inşasında olumlu rol oynar. Nitekim benzetmek gibi olmasın, Avusturya'nın sosyalistleri ve merkez muhafazakarları Nazi döneminde geçirdikleri hapishane yıllarında geleceği daha kolay inşa edebilecek hareket tarzını benimsemişlerdi. 1982 Anayasası bir tepki anayasasıdır. Kullanılan dil iyi bir hukuki metin dili değildir. Temel özgürlükler ve örgütlenme alanında yurttaşların ve yargı organlarının yorum ve hükümlerini güçleştirecek aksaklıklar vardır. Anayasa, mevcut askeri idarenin bir an önce sona ermesi dileğiyle referandumda %92 oranında kabul gördü. Kurulan Danışma Meclisi 1961 Kurucu Meclisi'ndeki kadar olsun muhalif unsur içermiyordu. Kurumsal veya zümrevi muhalefet görülmemesine rağmen bir iki milletvekili hatta atak bir muhalefetle göze battılar. 1982 Anayasası dernekler konusunda kısıtlama getirdiği gibi 1961 Anayasası'nın aksine eğitimde vakıflara yol açıyordu. Şu kadarını belirtmek gerekir, Türkiye toplumun bir takım özlemlerini gerçekleştirmekteydi. O nedenledir ki 1982 Anayasası kanun koyucunun amaçları ötesinde yorumlar yaptı ve anayasal yapımız birbiriyle az tutarlı hükümleri dayalı geniş bir nitelik kazandı. 84 yıllık Cumhuriyet dönemi 1921 Esas Teşkilat Kanunu, 1924 Kanunu Esasisi, 1961 ve 1982 anayasaları olmak üzere temel yapıyı 4 kere değiştirdi. Son anayasamızın geçirdiği tadilat malum. Maddeleri birbirini pek tutmayan bir seçeneğin kamuoyuna sunulmasıyla gerçekleşti. Doğu vilayetleri anayasayı yüksek oranda tasdik ettiler. Batı bölgesinde ise bu oran azaldı. Ege ve Trakya bölgesindeki iller red oyu verdi. Yeni seçeneklerin kabulü yeni tartışmalar getirecek gibi görünüyor. Esasen 12 Eylül 2010 referandumuna kadar 1982 anayasası bir hali değişti. Bu nedenle yeni bir anayasa yasamadan söz ediliyor. Bir diğer görüş olan 1924 anayasasının üstünlüğü dahi tartışılmaya başladı. Anayasal sistem bir uyum, bir gelenekselleşme toplum üyelerinin belirli askeri müşterekler çevresinde anlaşması demektir. Bu bir toplumsal mukabeledir. Hiç şüphesiz ki sosyal mukabeleler noterlikte, parlamentoda veya referandumda değil, günlük hayatımızda egemen olan yaşam biçimi ve alışkanlıklarla sağlanır. Toplumsal mukabelelerdeki değişiklik zamanın ihtiyaçlarına hasbice yani hayırhah bir yaklaşımla cevap verilmeli ve hadisesiz değişimlerle sağlanmalıdır. Bu iyi niyet ve uzlaşma eğilimi olmazsa buhran kaçınılmazdır. 2. Yakın tarihimiz üzerine notlar. 1915 Çanakkale Savaşı ve sonrası. Rusların Karadeniz'de döşediklerinden devşirilen mayınlar, Nusret gemisi tarafından büyük gizlilikle ve boğazın ağzındaki dev düşman donanmasına hissettirilmeden Çanakkale Boğazı'nın ağzına döşenmişti. Gün ışığı ile birlikte başlayacak donanma hücumu, İtilaf Devletleri'nin Bouvet, Fransız, Irresistible ve Ossian, Britanya gemilerinin mayınlara çarpıp batması ve ilk hezimeti yaşamalarıyla sonuçlandı. Agamemnon ve Nelson adını taşıyan karma donanmanın iki önemli gemisi daha batmasa bile saf dışı kaldıkları için Türklerin imparatorluğunun payitahtına boğazlardan donanma ile geçerek zaferi kazanmak hayali olmuştur. Üstüne de neredeyse o yılın Aralık ayına kadar devam eden kara savaşları ve görülmemiş bir savunma. Nusret'in başardığı operasyon Alman savaş kayıtlarında tahrif edilir. Yani geminin komutanı güverte mühendisi Rieder'dir. Tayfaları da Almanlar. Tıpkı savaş içindeki diğer başarıların aynı şekilde üstlenilmesi ve aksine Bronsart von Schellendorf'un genelkurmay başkanı olarak Ermeni teşhiri olayını üstünden atıp tamamen Enver ve Talat Paşa'ları yüklemesi gibi. Birinci Cihan Harbi'nde Avrupa kıtası ve Orta Doğu bölgesi ilk defa cephe gerisindeki kitlelerin de savaşın sıkıntıları ve tahribatı içine çekildiğine şahit olmaktadır. Umumi seferberlikte askere alınan erkeklerin bir kısmı hayatlarında ilk defa çizme ve postal giymektedir. Evet, 1900'lerin bir yanasında proleter semtlerinde ayakkabısız gezinen delikanlı görmek çok olağandı. Kışın kaput giyebilmek birçok genç için ancak rüyada mümkündü, oysa şimdi sırtlarındaydı. Bu kadar şeyi kim üretiyordu, nereden bulunacaktı? Milli savunmaların ödemeleri çoktan altın karşısında eriyen banknotlarla yapılmaktaydı. Hattan sonra insanlığın 3000 yıllık ödeme sistemi çöktü ve değişmek zorunda kaldı. Kadınlar daha fazla üretim için erkeklerin boşalttığı fabrikaları ve şirketleri doldurdu. Bir daha da evlerine dönmedi. Avrupa sarsılıyordu. Sadece iktisadi değil, içtimai bakımdan da. Kadınlar kaçınılmaz olarak fabrika ve büro hayatına girmişti. Bizde dahi kadın memur alındı. Hatırı sayılır sayıda kadın işçi ve amele taburları oluştu. Dokumacılık ve eğitimde Osmanlı kadını 19. yüzyıldan beri işçiydi. Böyle ortamlarda her şey keskinleşir. Milliyetçilik daha çok hırslandı ve örgütlendi. Faşizme dönüştü ve 1918'den sonra Avrupa'nın işçileri eski sosyalizmleri değil Rusya ile patlayan Bolşevizmi önlerine koydular. Politikalarda insan ilişkileri de keskinleşmişti. Türkler bu büyük savaşta vatan ve millet mefhumunu ikinci meşrutiyetin nutukları ötesinde kurumlar olarak benimsedi. Köyler çiftçilerini, kasabalar zanaatçılarını bu savaşta kaybettiler. Okullarda sınıflar boşaldı. 1922 Türkiye'si 10 yıldır savaşan bir çilekeş milletin yurduydu. Birinci Cihan Harbi içinde muhtelif milletlerin orduları kendilerine has tutumlarıyla ortaya çıktı. Centilmen savaşçılar diye bir mefhum kullanılır oldu. Savaşı adam gibi yapan, karşısındakinin kendi gibi savaşçı olduğunu unutmayan askerlerden kurulu ordular vardı. Yüzbaşı David Fallon'un Çanakkale Savaşı'nı anlatan The Big Fight, Büyük Kavga adlı kitabını okuduğumuzda bunları görüyoruz. Yüzbaşı Fallon, Almanları gaddar, fırsatçı askerler olarak niteliyor. Buna karşılık Türkler için bir şeytan gibi savaşır ama centilmendir. Aciz olanı saldırmaz ve dokunmaz diyor. Doğu cephesinde de çatışmaya ara verildiği anlarda Rus ve Türk neferler birbirlerine karşılıklı olarak tütün, ekmek ve şeker atarmış. Fallon'un kitabında esir ve yaralılara Türklerin karşıdan su bile gönderdikleri yazıyor. 1918'de çıkan bu kitabı savaşın taze bir değerlendirmesi olarak görmek lazım. Hiç kuşkusuz bir takım ordular girdikleri yerde yağmacılık, sivil halkı sebepsiz yere katletmek, esir aldıkları askerleri bir müddet geçtikten sonra dahi eziyet ederek öldürmek gibi sefil hareketlerde bulundular. Savaş ananesi ve düzenli ordu geleneğine sahip olanlarla çetecilikten gelenler arasında fark olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen Birinci Savaş'ın yarattığı tahribattan ders alınmadığı 1939 Türkiye'sinin bu tarafsızlık konusundaki tek istisna olduğundan bellidir. Özellikle askeri anıların çevirileri yapıldıkça ve bilhassa bizde Birinci Harbe katılan büyük babaların el yazmaları sandıktan çıkartılıp yayınlandıkça manzara daha iyi görülüyor. 1914-1918 Birinci Dünya Savaşı. Doğrusu Birinci Dünya Savaşı tarihte benzeri görülmemiş derecede tahripkar bir olaydı diyemeyiz. En azından Amerikan İç Savaşı'nı göz önünde tutanlar bu savaşın ne olacağını tahmin edebilirlerdi ama edemediler. Noel'de evimizde oluruz. Ağustos ve Eylül'de Büyük Savaş'a giren orduların genelkurmaylarının ortak sloganı buydu. Oysa 4 yıl herkes evinden ayrı kaldı ve kimse evini eskisi gibi bulamadı. Alman ordularının Hindenburg komutasında Rusya ordularının Tannenberg bataklıklarına gömmesinden sonra zannedildi ki Fransa'nın da işi bitecektir. İyi donanımlı ve mağrur Alman kuvvetleri Batı cephesine sevk edildiler, oysa Fransa dayandı. Marne cephesindeki Fransız ordusu kayıp üstüne kayıp verdi. Fakat askerler ve komutanlar harikalar yarattılar. Verdun'de Mareşal Petain yeni Fransa Mareşalı olarak ortaya çıktı ve Fransa bu harpte yeni bir askeri dehayı daha ortaya çıkardı. Mareşal Foş, Genelkurmay'da Yarbay İsmet Bey, İnönü, Marne'daki direniş üzerine Enver Paşa'ya bir rapor yazmıştı. Marne cephesindeki başarısızlıklarından sonra Almanya ile artık ittifak düşünülmemelidir, diyordu. Savaşın neleri götüreceğini asker olmayan biri en doğru anlayandı. Rusya Çarı'nın Maliye Bakanı Kont Witte, bu savaş çılgınlıktır. Ne taht, ne taç, ne anane, ne ahlak, ne de inanç kalacak diye feryat ediyordu. Uzun süren 4 yıl boyunca cephelerde milyonlar öldü. Cephe gerisindeki halk ise eski savaşların aksine kendini savaşın içinde buldu. Kıtlık ve açlık müreffeh Avrupa başkentlerini eritti, İstanbul bile ilkel uçaklardan elle atılan bombalarla yanıyordu. Açlık ve hastalık sosyal eşitsizlikleri patlatan bir seviyeye yükseldi ve toplumların düzeni sarsıldığı gibi geniş kitlelerin devlete ve kiliseye olan inançları da kayboldu. Maalesef Kont Witt'in kehaneti gerçekleşiyordu. En çok açlık çeken ve altüst olan Rusya'ydı. Muhteşem Çanakkale savunması Rusya'nın İngiltere ve Fransa'dan yardım almasını da engelledi. Çarım ve Genelkurmayı'nın çılgınlığı ahmaklık derecesindeydi. Savaşa giren Rusya 3 askerine bir tüfek verebiliyordu. Herhalde bu durumun benzerini Sarıkamış cephesine yazlık giymeye sevk edilen kol ordumuzda görmek mümkündü. O vakte kadar geçerli olan altın miktarı ile dengeli banknot sistemi iflas etti. Savaştan sonra da eski sisteme dönülemedi. Her yerde enflasyonlar ve iflaslar birbirini izledi. İşçi sınıfı bilinçlenmiş miydi yoksa kızgın mıydı? Nazizmin ve faşizmin gelişi kızgınlık tezini doğruluyor. Savaşın galipleri de bitkin ve bezgindi. Kızgınlıkları gaddarlık derecesindeydi. Almanya ve Avusturya Macaristan'dan fena intikam aldılar. Almanya milli sınırları içinde bir imparatorluktu. Fransızlar Alsas ve Lorraine'i ilhak ettiler. Saar ve Ruhr havzaları işgal edildi. Polonya bazı toprakları aldı ama asıl yıkım yüklenen ağır savaş tazminatı ve dolayısıyla borç yüküydü. Savaş sanayi yasaklanmıştı. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra refahın dönüşü için akıllıca kullanılan bu yasak, Birinci Dünya Savaşı'ndan hemen sonra askeri sanayideki işçi ve mühendisler için müzmin işsizlik demekti. Barış anlaşmalarından sonra Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan iki küçük devlet ortaya çıktı. Avusturya ne olduğuna karar veremiyordu. Macaristan ise bahtsızlık psikozuna düşmüştü. Avusturya'dan çıkan Çekoslovakya 20 yıl içinde intikam oklarına hedef oldu. Ortaya çıkan Sırp-Sloven Krallığı, yani sonraki Yugoslavya ise günümüze kadar belirli bir coğrafyaya oturamadı. Kindar galiplerin asıl hedefi ise Osmanlı Türkiye'si oldu. Koca Arabistan'ı yağmaladılar ve günümüzün sorunlarla dolu Orta Doğu'sunu yarattılar. İşgal ve parçalanma programının içinde yer alan Batı Anadolu için Britanya ordusu yorgun ve yetersizdi. Kasaları açtılar ve ihtiraslı küçük Yunanistan'ı kullandılar. Sulh konferanslarının orijinal ve renkli giritlisi Başbakan Venizelos günün adamı haline getiriliverdi. Yunanistan'ın Ege'ye çıkışına İtalyanlar karşıydı. Hakların ellerinden alınmasından dolayı İtilaf devletlerinden soğudular. Yorgun, maliyesi çökmüş, güzide evlatlarını dört cephede kaybetmiş Türkiye, Ege'ye Yunanistan'ın çıkması, güneyde de Fransızların Ermenilere jandarma olarak üniforma giydirmesinden dolayı galeyana geldi. Savaş sırasında okul sıraları boşalmış, tarlalar ve dükkanlar ustasız ve çiftçisiz kalmıştı. Ama endişe direniş hareketini büyüttü. Yunanistan'ın İzmir'e çıkarılmasına karşı olan biri daha vardı. Kralcı olarak bilinen ama akıllı bir stratejist olan General Metaxas. Yunanistan'ın küçük ve şerefli bir ülke olmasını, Venizelos ve taraftarlarının megali ideasının Yunan halkını besleyemeyeceği bir çılgınlık olduğunu söyledi. Yunanlılar hadiseli bir biçimde İzmir'e çıktıktan sonra da hiç değilse yerinizde kalın ve ilerlemeyin demişti. İleride İtalya'yı yenip Yunanistan'ı kurtaran bir komutanın bu gerçekçi görüşü dinlenmedi. İmparatorluk ağır bir yenilgiye uğrasa ve Arap vilayetlerini elinden çıkarsa da bin yıllık ananeye sahip ordusu vardı. Komutanları ve devletin bürokratları ortadaydı. Nitekim 15 Mayıs'ta İzmir'in işgali, hemen 19 Mayıs'ta geleceğin Türkiye Mareşali'nin Samsun'a çıkışını getirdi. Bu tecrübeli genç komutan ve bürokratlar 15 Mayıs'tan evvel gelişmeleri tahmin etmiş ve tedbir almaya başlamışlardı. Bu tamamen politik bir örgütlenme, ordu saflarının alarma geçirilmesi, onlara moral verilmesi ve dağılan İttihat ve Terakki'nin elemanlarının da orduya paralel biçimde görevlendirilmesiydi. 19 Mayıs'tan 11 ay sonra Ankara'da direnişi götürecek hükümet kurulmuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti eski devletin genç kuvvetlerini örgütlenmesi ve yüksek bir direnme gücünü temsil eder. Örgütlenme alışkanlığı ve enerji yüksek toplumlara, konumları ve durumları ne olursa olsun karşı çıkmak veya zor zamanda daha fazla ezmeye kalkmak akıllı bir politika değildir. 1919 İzmir'in işgali. Yunanistan 15 Mayıs 1919'da İtilaf Devletleri'nin ve özellikle ciddi bir iç muhalefete rağmen Lloyd George ve Venizelos'un ittifakı sayesinde İngiltere'nin ittirmesiyle İzmir'e çıktı. 3 yıl 3 ay sonra tarihinin en önemli faciasını yaşayarak şehri terk etti. Bu gerçekle ilişkisi olmayan siyasi bir programın iflasıdır. 2 Eylül 1922'de İzmir'deki Yunan Yüksek Komiseri, daha doğrusu İzmir ve civarına Venizelos tarafından tayin edilen Vali Aristides Stergiadis, memurlarına arşivleri toplamaları, önemli kısmını imha etmeleri ve şehri boşaltmaya hazır olmaları emrini vermişti. 30 Ağustos bozgunundan beri Batı Anadolu Yunan ordusundan ve yerli Rumlardan boşalıyordu. Şehirde görülmemiş şeydi ama gerçekten kıtlık vardı. Güvenlik hiç kalmamıştı. 3 yıl 3 aylık bir işgalin sona ereceği belliydi. Stergiadis hiç şüphesiz İzmir'in Helenleştirmesi programının başındaydı. Üstelik bu planı bir ölçü ve düzenle Türkleri de fazla ezmeden uygulamak gerektiğini o anlamıştı. Ama herkesin anladığını söylemek mümkün değildi. Sonuç onun açısından hazindi. 1922'de ayrılırken Stergiadis'in en büyük düşmanları Rum Ortodoks Kilisesi ve İzmir'in Yunanlarıydı. Sinirleri bozulmuş olarak görevini bitiriyordu. Aristidir Stergiadis, Yunan Cumhuriyeti'ni kuran ve galip devletlerin gözdesi Büyük Giritli denen Eleftherios Venizelos'un yakın çevresindendi. İzmir'e tayin edilen memurların içinde hukukçuluğu dışında İslam hukuku üzerindeki bilgisiyle de tanınıyordu. Bunlar belki yeterli nitelikler değildi. Stergiadis Epir, yani Yanya valiliği yapmıştı. Orada azınlıkların hukukuna riayet eden bir memur olarak tanınmıştı. İzmir'de de doğrusu temel iktisadi prensiplerin dışında Türklerle Yunanlar arasında ayrım yapmamaya çalıştı. Daha evvelki valilerden İttihatçı Rahmi Bey'in aksine şehrin Levanten aileleriyle de fazla yakınlık kurmadı. Onlardan seçkin bir centilmen diye rey alamadığı gibi bölgenin Rumlarıyla da arası bozuldu. Çünkü açıkçası bu işgalden çok büyük şeyler bekliyorlardı. Kiliseyi de memnun edemedi. Sonunda 3 yıl boyu her hareketi ve girişimi sabote edilen vali olarak İzmir'i terk etti. Türkçe'ye çevrilen Gilles Milton'un Kayıp Cennet adlı eserinde biraz fazla abartıldığı gibi kozmopolit bir dünyadan bahsediliyor. Ancak bu sözde kozmopolit dünyanın içinde adam akıllı gerilimler de vardı. 3 yıllık işgalde Yunanistan ve Ege'deki Yunan halkı çok fazla şey beklediler. Stergiadis gibileri de bu ölçüsüzlüğü önleyemedi ve beklenen son geldi. Daha işgalin başında Rumeli, Bosna, Girit ve adalardan gelen göçmenlerle yerli Türklerin oluşturduğu Müslüman nüfusun Yunan işgaline güvenmediği belliydi. Bu olayla genç general Mustafa Kemal Paşa Anadolu'ya geçmek için fazla beklemedi. Türkiye yenikti, bitkindi ama herhangi bir Orta Doğu veya koloni ülkesinde olmayan bir özelliği vardı. Eski bir devletin ve askeri bir toplumun yüksek ve hızlı örgütlenme niteliği. 15 Mayıs günü karaya çıkan Yunan kıtalarının karşısında o gün, o an ilk şehitler de adlarını tarihe yazdırdı. Bunların bazıları mevcut kolordun subayları ve gazeteci Hasan Tahsin gibi görevlerinin sorumluluğu ve onuruyla hareket etmişti. Bazıları da karaya çıkan kıta atın askeri terbiyeden ve disiplinden yoksunluğu dolayısıyla katledilen asker ve sivillerdi. Şehrin Yahudi nüfusu hiçbir zaman işgalcilere itibar etmedi. Uzun tarihin çileleri yanında 1912'de Selanik'te Helen Hristiyan zihniyetin yaptığı katliam anılardaydı. Şehrin iktisadına hakim olan Avrupa kökenli Levantenler ise mazide Osmanlı idaresinin onlara verdiği güven ve imtiyazları yeni idarede bulamayacaklarını biliyorlardı. Yunanistan'ın gönderdiği valisi Stergiadis, onların nezdinde hiçbir zaman 2. Meşrutiyet döneminin valisi Rahmi Bey'in üstün görünüşüne sahip değildi. İngiltere, Yunanistan'ı hem manen hem maddeten destekliyordu. Bütün harcamalar İngiliz pound ile yapılıyordu. Fransa dahi doğrusu Yunanistan'ı desteklemekte tereddüt etmemiştir. Ama İtilaf Devletleri'nin 3. unsuru İtalyanlar Yunanistan'a karşı hiç de onlar gibi bakmadı. İtalyanlar her yerde, her an Yunan görevlilerin şikayet ettiği üzere milliyetçi Türklerle birlikte hareket ediyor ve İngiliz-Yunan işbirliğine karşı düşmanlıklarını gösteriyorlardı. 14-15 Mayıs 1919'da Yunan birlikleri Amiral Kaltrop'un komutasında Körfez'de demirleyen Britanya donanmasının himayesinde şehre çıktılar. Maalesef şehir dönemin askeri geleneği güçlü ve düzenli ordularınınki gibi bir işgal yaşamadı. İzmir dağınık örgütlenmesi ve kuralları yetersiz bir Balkan devletinin ordu ve bürokrasinin işgalde yarattığı sorunlarla 3 yıl boğuşmak zorunda kaldı. 15 Mayıs ve sonrası Türkiye halkı direniş için İzmir'in bu durumundan ibret ve direniş gücü aldı. 3 yıllık işgalin son aylarında Yunanistan, Ege'de kendine bağlı ve paralel bir İonya Cumhuriyeti kurmaya çalıştı. Yunanistan, Milli Bankası İzmir ve Ayvalık'ta şubeler açtı. İonya Cumhuriyeti bir de ordu kurdu. Yerli Helen nüfusu tabii ki askere alındı. Bu andan itibaren vatana ihanet durumu söz konusudur. İsyanın üniformalısı böyle tarif ediliyor. Kozmopolit ve barışsever İzmir artık sona ermişti. 9 Eylül 1922 ise bu dönemin kapanışıdır. 3. ayrımın sonu sayfa 54.